9. Bölüm Kutsal Savaş. Kutsal kitap çok tartışılan bir kitaptır. Onu Tanrı'nın sözü olarak görmeyen insanlar sıklıkla kutsal kitabın sözlerine karşı çıkıyorlar. Fakat kutsal kitabın bazı kısımları Hristiyanları bile rahatsız ediyor. İsrail'in vaat edilen toprakları ele geçirmek için yaptığı savaş buna bir örnektir. Peki neden? Çoğunlukla öldürme olayları yüzünden. Bu, gelişi güzel ve gereğinden fazla gibi görünüyor. Bazı kentlerde tüm popülasyonu, kadın, erkek, çocuk ve hatta çiftlik hayvanlarını bile öldürmek neden gerekliydi? Neden halkın teslim olmasına izin verilmedi? Onları sürgün etmek, katletmekten daha iyi olmaz mıydı? Bu itirazlar için yanıt mevcuttur. Ancak bu yanıtın Hristiyanları sorunun kendisi kadar rahatsız ediyor göründüğünü keşfettim. Fetih hikayelerinin mantığı ve gerekçelerini yalnızca onları bir İsrailli'nin doğaüstü dünya görüşü aracılığıyla gördüğünüzde anlayabilirsiniz. İsraillerin doğaüstü mantığı. Vaat edilen topraklar için yapılan savaşlar iki faktör tarafından şekillendi. Bu iki faktör İsraillerin kendi dünyalarını sadece insanlığın ikametgahı olarak değil, aynı zamanda gözde görülmeyen ruhsal savaşta ödül olarak kavrayışlarında kök salmıştır. Her ikisinden de söz ettik fakat şimdi değerlendirme zamanı. Birinci faktör, ulusların isyanından sonra Tanrı'nın artık o halk ile doğrudan bir ilişki istemediğine karar verdiği Babil Kulesi'ndeki olaylardan kaynaklanan ayrı düşmedir. Bunun karşılığında Tanrı, tanrısal kurulunun üyeleri olan ilahi varlıkları o ulusları yönetmeleri için atadı. Yasanın tekrarı 4, 19, 20, 32, 8, 9. Daha sonra İbrahim'i çağırdı ve karısı Sara ile bir çocuğunun İshak olmasına olanak sağladı. Bu çocuktan da İsrail halkı meydana geldi. Mezmurlar 82. bölümde uluslar üzerine atanan ilahların yozlaştığını öğrendik. Haksızlığa izin verdiler. İnsanlar en yüce Tanrı yerine onlara tapınmaya başladılar. Böylelikle Tanrı'nın ve halkı İsrail'in düşmanları oldular. Bu uluslardan bazıları Tanrı'nın Mısır'dan çıkıştan sonra halkı İsraillere vermeyi amaçladığı Kenan ülkesi sınırları içinde oldukları için Musa ve İsrailliler o toprakları işgal edenlerin can düşmanları olduğuna ve ilahlarının İsrailleri yok etmek için her şeyi yapabileceğine inanmışlardı. İkinci faktör İsrailler için çok daha korkutucuydu. Bu durum İsraillerin Kenan ülkesi sınırına vardıklarında yaşanan olaylarla en iyi şekilde açıklanabilir. Musa ülkeyi ve halkını araştırmaları için Kenan ülkesine 12 casus gönderdi. Casuslar Tanrı'nın onlara anlattığı gibi ülkenin harika olduğuna, orada süt ve bal aktığına dair kanıtla geri geldiler. Çölde sayım 13-27. Fakat sonra bombayı patlattılar. Boydan boya araştırdığımız ülke içinde yaşayanları yiyip bitiren bir ülkedir dediler. Üstelik orada gördüğümüz herkes uzun boyluydu. Ne filleri, ne fillerin soyundan gelen Anaklıları gördük. Onların yanında kendimizi çekirge gibi hissettik. Onlara da öyle göründük. Çölde sayım 13, 32, 33. Nefililer hakkında daha önce konuşmuştuk. Onlar yaratılış 6, 1, 4'te anlatılan ilahi varlıkların ve insan kızlarının kötü dölleriydi. İsrailli casusların Kenan ülkesinde gördükleri Anaklı devler onların soyundandı ve onlardan çok daha fazlası Kenan ülkesi boyunca uluslar arasında ve kentlerde yayılmıştı. İsraillerin toprakları ele geçirmek için onları yenmeleri gerekecekti. Çölde sayım 13, 28, 29. Ülkeyi ve ilahlarını ele geçirme görevi önceden zor görünüyordu. Şimdi ise büsbütün imkansızdı. Şimdi ülkeyi almak için anormal fiziki boyuttaki savaşçılarla karşı karşıya gelmeleri gerekecekti. Yalnızca iki casus, Yeşu ve Kalev, Tanrı'nın Anaklıları yenmek için İsraillere yardım edeceğine inandı. Geri kalanlar halkı savaşı kaybedeceklerine inandırdılar. Tanrı'nın Firavun ve ordusunu tamamen yıkıma uğratan aynı Tanrı'nın onların zafer kazanmalarına aracılık edeceğine güvenmek yerine bu halka saldıramayız, onlar bizden daha güçlü. Çölde sayım 13-31 diye sızlandılar. Tanrı onlara şu yanıtı verdi. Ne zamana dek bu halk bana saygısızlık edecek, onlara gösterdiğim bunca belirtiye karşın ne zamana dek bana iman etmeyecekler? Çölde sayım 14-11. Aslına bakarsanız Tanrı o kadar öfkeliydi ki Babil Kulesi'nde halka yaptığı gibi İsrailleri mirasından mahrum bırakmakla tekrardan bu sefer Musa ile yeniden başlamakla tehdit ederek şu sözleri söyledi. Onları salgın hastalıkla cezalandıracağım, mirastan yoksun bırakacağım. Ama seni onlardan daha büyük, daha güçlü bir ulus kılacağım. Çölde sayım 14-12. Musa acıyıp merhamet göstermesi için Tanrı'ya yalvardı. Çölde sayım 14-13-19. Tanrı onlara acıdı. Ancak halkının inançsızlığını görmezden gelemezdi. Bu durumdan bir ders alınmalıydı ve bu ders sert olacaktı. Tanrı Musa'ya şöyle dedi. Dileğin üzerine onları bağışladım. Ne var ki varlığım ve yeryüzünü dolduran yüceliğim adına ant içerim ki yüceliğimi Mısır'da ve çölde gösterdiğim belirtileri görüp de beni 10 kez sınayan, sözümü dinlemeyen bu kişilerden hiçbiri atalarına ant içerek söz verdiğim ülkeyi görmeyecek. Beni küçümseyenlerden hiçbiri orayı görmeyecek. Cesetleriniz bu çöle serilecek. Bana söylenen 20 ve daha yukarı yaşta sayılan herkes çölde ölecek. Sizi yerleştireceğime ant içtiğim ülkeye Yefunne oğlu Kalev'le Nun oğlu Yeşu'dan başkası girmeyecek. Ama tutsak edilecek dediğiniz çocuklarınızı oraya, sizin reddettiğiniz ülkeye götüreceğim. Orayı tanıyacaklar. Çölde sayım 14, 20, 31. 10 kez sözü kutsal kitabın yazıldığı zamanlarda defalarca anlamında kullanılan mecazi bir sözdü. Yaratılış 31, 7, Eyüp 19, 3. Bu noktaya kadar Tanrı insanların şikayetlerine karşı hoşgörülüydü. Artık Mısır'da köle olmadıkları için sevinmek yerine ne yiyecekleri konusunda çölde sayım 11, 1, 14, 31, 35 ve Tanrı'nın seçilmiş lideri Musa hakkında sızlandılar. Çölde sayım 12, 1, 16. Ancak Tanrı'nın sabrı tükenmişti. Bu sefer inançsızlıklarının korkunç bir bedeli olacaktı. İsrailler inançsızlık gösteren tüm yetişkinler ölünceye kadar 40 yıl boyunca çölde dolanıp duracaklardı. İkinci bir şans. İsraillere vaat edilen toprakları almak için ikinci bir şans verilecekti. Yasanın tekrarı 2-3 bölümleri 40 yıl boyunca dolanmaları sonunda İsraillerin nasıl Şeria Irmağı'nın Lübnan, diğer tarafındaki bölgeye, vaat edilen toprakların doğusuna geldiklerini kaydediyor. Tanrı'nın Lut'un soyundan gelenlere, İbrahim'in erkek yeğeni, Yakup'un kardeşi Esav verdiği Lübnan toprakları Edom, Moab ve Ammon'du. Orada yaşayanlar İsraillerin akrabasıydı. En azından çoğu öyleydi. Fakat orada başkaları da vardı. Tanrı Musa'yı özel bir amaç için bu yolculuğa çıkmaya yönlendirdi. Bu yolculuk uzaktan akrabaları ziyaret etmekle ilgili değildi. İsrailler en sonunda Başan diye bilinen bölgeye geçtiler. Bu yer korku verici bir üne sahipti. Kutsal kitap dışındaki antik kaynaklarda Başan İblisin yeri olarak biliniyordu. Bu yolculukla bağlantılı olarak adı geçen Başa'nın iki büyük kenti olan Aştarot ve Edrei'nin yasanın tekrarı 1-4, Yeşu 13-12 her ikisi de ölüler diyarının geçitleri olarak düşünülüyordu. İsraillerin doğaüstü dünya görüşü bağlamında Tanrı İsrailleri cehennemin kapısına yönlendirdi. Ve bu kadarla da kalmadı. Tanrı iki kral olan Sihon ve Og ile karşılaşmaları için İsrailleri oraya getirmişti. Bu iki kral Amorlulardı. Yasanın tekrarı 3-2-3, 31-4. Ve kutsal kitabın Refalılar olarak adlandırdığı halkın hükümdarlarıydı. Yasanın tekrarı 2-11'in kaygı verici şekilde belirttiği üzere Anaklılar da Refalılardan sayılırdı. Tanrı Musa aracılığıyla insanları yıllar önce İsrailli casusları korkutup inançsızlığa sürükleyen, aynı tür devler tarafından işgal edilen diğer bir bölgeye yönlendirmişti. Çölde sayım 13-32-33. Bu olayda 40 yıl çölde dolanmayla sonuçlanmıştı. Tanrı neden onları oraya getirmişti? Çünkü bu yüzleştirme 40 yıl sonra nelerin yapılması gerektiğinin bir ön hazırlığıydı. İsrailler eninde sonunda Tanrı'nın onlara verdiği toprakları işgal etmek için Şeria ırmağını geçmek zorunda kalacaklardı. Tanrı halkını deniyordu. Bu sefer inanıp savaşacaklar mıydı? Eğer öyleyse bir zafer kendilerini bekleyecek, gelişmeler için onlara güven ve inanç sağlayacaktı. İsrailler yıllar önce arkalarını dönüp kaçmışlardı. Fakat bu sefer hikaye farklı bir şekilde sona erdi. Musa'nın dile getirdiği gibi Tanrımız Rab onu, Sihon'u elimize teslim etti. Onu, oğullarını ve bütün halkını yok ettik. Tanrımız Rab, Başan Kralı Og'u ve halkını da elimize teslim etti. Hiçbirini sağ bırakmadan hepsini yok ettik. Yasanın tekrarı 2-33-3-3. Yıllar sonra kutsal kitaba ait kendi kitabında bu yüzleşmeyi hikayeleyen Amos peygamber sonucu şu şekilde anlatıyor. Rab onların önünde Amorluları yok etti. Sedir ağaçları kadar boylu, meşe kadar güçlü olsa da yukarıdan meyvesini, aşağıdan kökünü kuruttu. Amos 2-9. O ikinci şanslarına başlamak için zor bir yoldu. Tanrı onlara 40 yıl boyunca amaçsız dolanmaya mal olan korkularıyla, endişeleriyle yüzleşmelerini emretti. Onların yanında Kızıldeniz'i ikiye ayıran Tanrı vardı. Artık bunu hatırlama vakti gelmişti. Hepsini yok ettik. İsrailler Sihon ve Og'a karşı başarılı oldular. Ve burada vaat edilen toprakların ele geçirilmesinin neden zaman zaman yok etmeyi beraberinde getirdiğini deneyimleyeceğiz. Dev Refalılara ev sahipliği yapan şehirlerin tüm popülasyonu yok edildi. Bakınız hepsini yok ettik. Yasanın tekrarı 3-6. Amaç intikam değildi. Amaç Nefililerin soyunun yok edildiğinden emin olmaktı. İsrailler için dev klan soyları şeytaniydi. İsyankar, düşmüş göksel varlıklar tarafından ortaya çıkarılmışlardı. İsrailler şeytani bir mirasla bir arada var olamazdı. Zaman geçti ve İsrailler Şeria ırmağından Kenan ülkesine geçmeden önce Musa öldü. Liderlik Yeşu'ya geçti. Yeşu, vaat edilmiş toprakların İsrailler tarafından ele geçirilmesinde birçok askeri harekatı yönetti ve bu askeri harekatlar bu bölümde daha önce belirttiğim iki faktör tarafından yönlendirildi. Düşman ulusları kovmak ve bu süreçte dev klan soylarını yok etmek. Bu bağlamda değerlendirildiğinde vaat edilmiş toprakların ele geçirilmesi kutsal bir savaştı. Kutsal kitapta gerçek ruhsal varlıklar olarak anlatılan düşman ilahların hakimiyeti altındaki karanlık güçler ve düşmanlara karşı bir savaştı. Bu fethin mantığı Yeşu 11-21-22'de çok iyi özetlenmiştir. Yeşu bundan sonra Anaklıların üzerine yürüdü. Onları dağlık bölgeden Hebron, Debir ve Anav'dan Yahuda ve İsrail'in bütün dağlık bölgelerinden söküp attı. Kentleriyle birlikte onları tümüyle yok etti. İsraillerin elindeki topraklarda hiç Anaklı kalmadı. Yalnız Gazze, Gat ve Aşdod'da sağ kalanlar oldu. Bu neden önemlidir? Yeşu'nun askeri harekatları çoğunlukla başarılıydı. Ancak tamamlanmamıştı. Birkaç dev kaçtı ve bu olay çok önemli gibi görünmezken gelecek olayların habercisi oldu. Bazı devler Gat'a gittiler. Gat bir Filist şehri olup Yeşu 13.3 ve Kral Davut zamanında Goliat'ın memleketiydi. 1. Samuel 17.4 Goliat Gat'taki tek dev de değildi. 1. Tarihler 20.5-8 Vaat edilen toprakların ele geçirilmesi sırasında hepsini yok ettik diye anlatılanların tümü aslında yok edilmemişti. Ve fethin en önemli talimatlarının hepsini gerçekleştirmemiş olduğu gerçeğinin İsrailler için sonuçları olacaktı. Hakimler kitabı fethin Yeşu'nun öldüğü zaman başka açılardan tamamlanmamış olduğunu bize anlatıyor. Fethi hiçbir zaman tam anlamıyla gerçekleştirilmedi. İsrailler yeterince iyi bir iş çıkardıklarına karar verdiler ve diğer ulusları def etmek konusundaki Tanrı'nın emrine itaatsizlik ettiler. Fakat kısmi itaat aslında itaatsizlikti. İsrailler Tanrı'nın amaçlarını yerine getirmeyi aniden durdurma kararlarının bedelini ödeyerek yüzyıllar harcayacaklardı. Hakimler kitabı korkunç bir döngüyü tekrarlıyor. İsrailler defalarca düşman uluslar tarafından yenilgiye uğratıldılar ve Tanrı'ya sadakate inanmak neredeyse yok olmuştu. Durumlar Kral Davut ve oğlu Süleyman zamanında iyileşme gösterdi. Ancak Süleyman öldüğünde İsrailler iç savaş ve putperestlikle parçalanıp dağıldılar. Fethin görkemi destansı bir hatayla gölgelendi. Zafer neredeyse garanti iken yenilgi gerçekleşti. Tanrı'nın krallığının egemenliği, yenilenmiş Eden için olan planı başarısızlığa uğradı. Kötü ilahların hakimiyeti altındaki inanmayan uluslarla Babil'den ortaya çıkmış doğaüstü dünya görüşü ise sağlam kaldı. İsrailler yenilgiye uğrayıp dağıldılar ve vaat edilen topraklar diğer ilahların ve halklarının yönetimi altına girdi. Bu aynı dünya görüşü yeni antlaşmaya da nüfuz etti. Paulus karanlık güçleri tanımlamak için prenslikler, yönetimler, tahtlar ve güçler gibi terimler kullanıyor. Bu terimlerin her biri eski çağlarda coğrafi hükümranlıklardan söz ederken kullanılıyordu. İsraillerin başarısızlığının nedeni Tanrı'nın halkının itaatsizliği ve inançsızlığıydı. İnsanoğlu zayıftır. Tanrı'nın neden bizi önemsediğini merak edebiliriz. Ancak Aden'e dönüp baktığımızda bunun sebebini anlıyoruz. Tanrı kendini insanlığa adamıştı. Biz onun sureti ve yeryüzündeki ailesiyiz. Yeryüzünü yönetme hakkındaki başlangıçtaki planı bizi de kapsıyordu. Tanrı'nın kendi kurulunda yeryüzündeki hakimiyet konusunda insanoğlunun katılımını bertaraf etmesi, bunu Tanrı'nın yürütemeyeceği ya da başından beri bunun kötü bir fikir olduğu mesajını verecekti. Tanrı kendi planını gerçekleştirmek konusunda aciz değildir. Ve bir önceki bölümde bahsedildiği üzere Tanrı hata yapmaz. günah ve başarısızlık gibi eski sorunlara yeni bir yaklaşım getirmenin zamanı gelmişti. İnsanoğluna Aden'e ait krallık yönetiminin canlandırılması konusunda güvenilemezdi. Yapılması gerekeni sadece Tanrı'nın kendisi yapabilirdi. Yalnızca Tanrı kendi ahitlerinin yükümlülüklerini yerine getirebilirdi. Ancak insanoğlu bir kenara konulmayacaktı. Aksine Tanrı insan olmak zorundaydı. Tanrı yasayı ve ahitleri yerine getirmek ve sonra tüm insanların başarısızlığının bedeli olan cezayı kendisi yüklenmek zorunda kalacaktı. Ancak bu akla hayale sığmaz çözümü gerçekleştirmek, bu planın Tanrı'nın amaçlarına düşmanca hareket eden zeki, doğaüstü varlıklar dahil herkesten sır olarak saklanması anlamına geliyordu. Bu kolay olmayacaktı.